Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 3.
Sonunda Haluk, sanki kendisi için hiç de önemi olmayan bir şeyden söz eder gibi sakin bir sesle konuştu. Başhekim ayrılıyor. Aydan sesini çıkarmadan bekledi. Yerine beni düşünüyorlar. Aydan bu sefer dayanamayıp heyecanla sordu. Başka kim var? Haluk gülümsedi. Kardiyolojiden Tarık Pınargil. Bir sessizlik oldu. Ancak bir karı kocanın birbirine bakabileceği gibi birbirlerinin duygularını anlayarak, paylaşarak, aynı tedirginliği ve aynı isteği duyarak baktılar. Haluk'un adını söylediği doktor hastanenin yıldızlarındandı. Haluk nöroloji bölümü için neyse o da kardiyoloji için oydu. Üstelik Haluk'tan farklı olarak Amerika'nın en ünlü okullarından birinden mezundu ve babası da çok ünlü bir doktordu. Bir süre sustular. İkisi de başarılı, bütün insanlar gibi gerçek bir başarıyla karşılaştıklarında saygı göstermeyi, başarının kolay elde edilir bir şey olmadığını öğrenmişlerdi. Gerçekten başarılı bir insana saygı göstermek, onun hakkını vermek, kendi başarılarına da saygı göstermek, kendi haklarını da korumak anlamına geliyordu. Aydan usulca, "Ama sen daha eskisin hastanede," dedi. Haluk yeniden gülümsedi. "Aslında benim şansım daha fazla." Sonra karısının yüzüne baktı. "Ama karar veremiyorum. Başhekim olursam artık ameliyatlara girmeye vaktim olmayacak." Aydan derin bir soluk aldı. Birbirinin tam zıddı iki duygu. Aynı derecede güçlü ve aynı derecede açık bir biçimde belirmişti içinde. Kadın yanı, kocasının başarılarına bir yenisini daha eklemesini, ülkenin en büyük hastanesinin başhekimi olmasını tutkuyla istiyordu. Ama bir duygu daha vardı içinde. Dişi yanı, kocasını ilk gördüğü günü, onun ameliyathanenin kapısında uçuk yeşil ameliyat giysileriyle, ameliyat maskesi çenesinin altına indirilmiş olarak belirdiği, yorgun ama gururlu gözlerle kendilerine bakıp güvenli bir sesle "kurtulacak" dediği o anı hatırlıyordu. Halinde öyle bir güç, öyle bir güven, öylesine tanrısal bir yücelik vardı ki Aydan neredeyse fiziki bir biçimde bu gece doğru savrulduğunu hissetmiş ve o duyguyu bir daha hiç unutmamıştı. Sanki Tanrı yalnızca onu, o olağanüstü becerikli ve hassas elleriyle insanların beyinlerini açıp onları hastalıklardan kurtarıp sağaltan o yeşil elbiseli büyücüyü aydınlatmak, onu öbür fanilerden ayırmak için özel bir ışık gönderiyordu. O özel ışığın içinde gözleri sanki biraz delice parlıyor, gövdesi genişleyip büyüyerek bütün hayatı kucaklıyordu. Ölümü bile korkutan vahşi bir güven yayılıyordu her hareketinden. Sadece kendisine ait o muhteşem ışığın altında hayatın kendisi gibi alt edilmez, görkemli ve biraz ürkütücü gözüküyordu. Ona dokunmak, hayata dokunmak, ölüm de dahil bütün kötülüklere karşı sihirli bir zırh kuşanmak gibiydi. Ona dokunmayı, o güçten bir şeyler almayı istemişti. Haluk ne zaman Aydan'ın arkadaşlarının yanında soğuk bir sessizlikle oturup ortak neşeyi paylaşamayan bir adam gibi gözükse, ne zaman yanlış bir fikri sıkıcı bir biçimde uzatarak savunsa, ne zaman daha zarif bir erkeğin yanında biraz tutuk ve beceriksiz kalsa, Aydan o ilk karşılaştıkları anı, onun ameliyathanenin kapısındaki tanrısal duruşunu hatırlar, başka insanların bakışlarından, seslerinden, sözcüklerinden içine süzülen o yaralayıcı küçümseme, o görüntüyle bir anda iyileşir, kocasının oradaki herkesten daha değerli olduğuna olan inancı pekişirdi. Hatta cinsel hayatlarında bile garip bir şekilde bu görüntünün etkisi bulunuyordu. Her zaman o hayal Aydan'ı heyecanlandırır, seviştiği erkeğin gücünü, dokunulmazlığını, ulaşılmazlığını, tartışılmaz iktidarını hatırlatır, vücudu kendilerini bir tanrıya sunmaya hazırlanan antik çağın kadınları gibi neredeyse kutsal bir arzuyla sevişmeye açılırdı. Aydan sanki karar vermek zorunda olan kendisiymiş gibi yardım istercesine Haluk'a baktı. Onun karar vermesini, kendisini de bu çelişkili ruh halinden kurtarmasını istiyordu. Aslında o güçlü doktorun ameliyathane kapısında bir tanrı gibi görülmesini isteyen dişi tarafının arzusu daha kuvvetliydi. Ama daha derine saklanmıştı. Daha üstte kendini daha belli eden ve dişici arzuların apaçık ortaya çıkmasına engel olan kadın da başhekimi istiyordu. Aydan bunu hiç kimseye, hatta kendine bile söyleyemezdi ama Haluk'un "Ben ameliyatlarımdan ve hastalarımdan vazgeçmem." demesini, başhekim olmayı önemsememesini, yeteneğinin ve gücünün farkına varıp bunu herkese hissettirmesini, başkalarının, dahası karısının bile isteklerine çok fazla aldırmamasını, duygularının Haluk'un verdiği ani haberle apansız ve çırılçıplak yakaladığı o anda yeğlerdi. Dişi yanı bir sevişmeyi arzular gibi bunu arzuluyor, bunu arzulayış biçiminden ve bu arzudan tahrik olmaktan da utanıyordu. Haluk'un yüzüne baktığında orada epeyce bulanık ve belirsiz bir ifade görünce, bunun başhekimlik için duyduğu isteğin üstünü örtmeye çalışan bir şaşkınlık olduğunu sezdi. Ameliyathanenin kapısında onu aydınlatan ışık şimdi yoktu. Kaybolmuştu. Şimdi sıradan, dünyevi, küçük istekleri olan bir insandı. Gücünü Tanrı'dan alan bir büyücü değil, başhekim olmak isteyen, yeteneğini ve gücünü inkar eden bir erkekti. Aydan, kırgınlığını, o ışığın kaybolmasının yarattığı hayal kırıklığını saklamaya çalışan bir sesle emin olmak için sordu. "Başhekim olmak istiyorsun değil mi?" Haluk'un yüzüne daha kararlı bir ifade geldi. "Böyle bir hastanenin başhekimliğinde de kolayca arkanı dönemezsin." Aydan, kocasının sadece ameliyathanede gözüken ama olağanüstü olan yeteneğini önemsemeyip, daha sıradan ama daha görünür bir başarıyı önemsemesini, bir an Haluk'a sanki bir başkası haksızlık ediyormuş gibi kızgınlıkla dinledi ama kızgınlığını çabuk bastırdı. "Haklısın. Kolay bir karar değil. En iyisini sen bilirsin canım. Hangisi seni daha çok memnun edecekse. Neyse, daha vakit var, düşünürüz." Sessizce yemeklerini yerken, bütün kararsızlıklarına ve çelişkilerine rağmen kapılarında yeni bir başarının daha durduğunu fark etmenin sevincini ve heyecanını da hissetmeye başladılar. Başarı ve bu başarının başkaları tarafından açıkça görülüp beğenilmesi isteği onları yavaş yavaş kuşatıyordu. Aydan'ın içindeki dişi yan, erkeğinin beklediği kararı vermemesinden kırılmış ve yaralanmış bir halde usulca geri çekilip yerini görünür başarılara tapınan kadına bırakıyordu. Minik dalgalar vurdukça çatırdayan, kaba tahta terasın tek düze yorgun sesine ve dümdüz uzanıp giden maviliğe bakarak hayaller kurmaya başladılar. Hayallerinin öncülüğünde, içlerindeki kaygılardan, derinlere saklanmış garip arzulardan, hayal kırıklıklarından uzaklaşıyorlar, yeni bir başarının sihirli bir tütsü gibi onları sarhoşlaştıran çekiciliğine kapılıyorlardı. Birbirlerine bir şey söylemeden bir karara varmış gibiydiler. Şişede kalan son şarabı da bardaklarına boşalttığı sırada Aydan gözlerini kısarak Haluk'a baktı. "Hadi gidelim artık." Aydan'ın ta doğuştan ruhunda var olan dişice istekleriyle, çevresiyle zaman zaman gizlice çatışan arzularıyla, başkalarının ölçülerine neredeyse baş kaldıran özlemleriyle, kısacası gerçek doğasıyla, alışkanlıkları ve zihnine ailesi tarafından doldurulmuş başarı hayranlığı çarpışmış, kısa bir mücadeleden sonra hemen hemen her zaman olduğu gibi alışkanlıkları galip gelmişti. Belki de onun en şaşırtıcı yanı, içinde birbiriyle çatışan duygular olduğunu hissetmesine, bu çatışmayı yaşamasına rağmen hiçbir zaman doğasıyla alışkanlıkları arasında bir çelişki olduğunu bilinçli bir şekilde fark etmemesiydi. Bu tür kısa süren çatışmalardan sonra alışkanlıklarına uygun bir karara varmasının kendisinin doğal isteği olduğunu sanır, bu istekle çatışmış olan öbür duygusunu sanki o sahte, hatta hastalıklı bir şeymiş gibi aklından silip unuturdu. Zekasıyla, güzelliğiyle, başarısıyla, kocasıyla, ailesiyle, çocuğuyla, sahip olduğu her şeyle beğenilmek isterdi. Bu beğenilme isteği onda kendisine başkasının gözleriyle bakma alışkanlığına dönüşmüştü. Başkalarının ne diyeceği kendi isteklerinin önüne geçiyordu ve o bunu hiç yadırgamıyordu. Birbiriyle keskin bir biçimde çatışan duygulara sahip olup da bunların bilinçli bir şekilde farkına varmaması ve her seferinde kazanan duygusunun kayıtsız şartsız hükümranlığını kabul edebilmesi onun huzurunu ve mutluluğunu sağlayan bir mucizeydi. Onu kendi duygularına böylesine kör ve sağır bir hale getirebilen mucize. Gerçekleşme gücünü başarının çıldırtıcı tadından alıyordu. Başarılı bir kadındı. Bunun için ödediği hiçbir bedel, bu bedel kendi isteklerinden vazgeçmek de olsa ona fazla gözükmüyordu. Başarı onun için hem hayatla başa baş çarpışmasını sağlayan bir özgürlük, hem de gerçek duygularını içine hapsettiği bir tutsaklıktı. Ama ikisi arasındaki farkı göremiyordu artık. Belki de hiçbir zaman görmemişti. Eve vardıklarında site sessizdi. Arabalara ayrılan bölümler, güneş yavaşça çekilmeye başladığı halde boştu. Çevre terk edilmiş gibiydi. Apartmanların iri gölgeleri, hala sıcak olan asfalttan kendilerine doğru gelen serinliğiyle karşılıyor, insan daha gölgeye adımını attığı anda ürperiyordu. Sıcak mı soğuk mu olduğu anlaşılamayan havadaki belirsizlik, bomboş duran park yerleri, kapalı panjurlar ve sessizlik. Onlara biraz sonra iyice yalnız kalacaklarını hatırlatıyordu sanki. Bütün bu gördüklerinden daha da heyecanlanmışlardı. İçeri girdiklerinde Aydan yatak odasına giden koridora saptı. Haluk salona yürüyüp perdeleri teker teker kapattı. Bu iyi ezberlenmiş bir işaret gibiydi. Bütün dünyaya, hatta kendilerine kapılarını kapıyorlardı. Her hafta tekrarladıkları bir ayini yeniden ve aynı hazzı alarak yaşayacaklardı. Haluk, loş salondaki koltuğa oturduğunda topuklu terliklerin sesini duydu. O tıkıntılı sesten sanki minicik demir taşlara fışkırtan bir elektrik dağılıyordu eve. Her yanlarına yakıcı, küçük iğnecikler batıyor, bir uyuşmayla birlikte zihinlerine içinde yalnızca tek bir istek barındıran bir perde örtülüyordu. Haluk biraz sonra o kapıda ne göreceğini biliyordu. Aydan kapının eşiğinde durdu. Üstünde kasıklarında biten şeffaf bir gecelik, çıplak ayaklarında aynı renk satenden yüksek topuklu terlikler vardı. İçine bir şey giymemişti. Memelerinin uçları ve dolgunca karnının altındaki üçgen tüyler, somon rengi geceliğinden Haluk'un gözlüğünü karartan üç siyah nokta gibi gözüküyordu. Haluk kalkıp ona doğru ilerlediğinde o hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp yatak odasına doğru yürümeye başladı. Ağır ağır yürüyordu. Haluk da adımlarını ona uydurmuştu. Gecelik kalçalarının hemen üstünde bitiyor, çıplak kalçaları her adımda kışkırtıcı hareketlerle salınıyordu. Gözlerini o kalçaların salıntısına dikmiş olan Haluk, altın bir rakkasın gidip gelişine bakarken hipnotize olan bir kobra gibi o salıntıdan başka bir şey göremez hale gelmişti. Karısının vücuduna bir toteme tapınan bir yerli gibi neredeyse tutkuyla tapınırdı. Bir tür cinsel bağımlılıktı bu. Muhteşem bir aşkın sarsılmaz temeli olabilecek bu olağanüstü bağımlılığını ne yazık ki sadakat anlayışının sıradanlığı içine yerleştirir, onu yatak odasındaki küçük oynaşmalarla, eğlenceli flörtlerle, arada sırada kalabalık davetlerde çapkınca göz kırpışlarla sürekli bir sevişmeye, sonsuz bir eğlenceye çevirmezdi. Karısı her istediğinde sevişmeye hazırdı. Ama bu istekliliğini tükenmez bir şehvetin çılgın gelgitleri halinde hayatlarının her anına yayamıyordu. Islık sesini duyduğunda ahırına giden bir at gibi, Aydan çağırdığında istekle yatağa gidiyor ama bunun dışında kendi manejinde pinekliyor, büyük dört nallara, şahlanmalara, oyunlara girişmek hiç aklına gelmiyordu. Aydan'ın bir seferinde söylediği gibi özel bir sıradanlığı vardı onun. Ameliyathanedeki dehası, sevişme isteğindeki tutkusu gibi olağanüstü özellikleri bulunuyordu. Ama her nasılsa bütün bu olağanüstülükleri belli anlar dışında sıradanlaştırabiliyor, karısını bu haliyle şaşırtıp gizlice üzüyordu. Şimdi de Aydan'ın peşi sıra yatak odasına aynı büyük istekle yürüyordu. İnanılması çok zor, Ama bunca yıllık evliliklerine rağmen hala istekle titreyebiliyor, alnını hafifçe ter basıyordu. Büyük bir şehvete sahipti. Ama bu olağanüstü arzuyu eksiksiz bir depreme çevirecek, hayatlarının her anını tutkuyla sarsacak saldırganlık ve vahşet eksikti onda. Yatak odasına girince öpüşmeye başladılar. Güzel öpüşmesini, dilini kullanmasını, karısının dudaklarını emerken kendi dudaklarını da teslim edebilmesini Aydan öğretmişti ona. Zevkle, tadını çıkartarak öpüşüyorlardı. Öpüşürlerken bir yandan Aydan onu soyuyordu. Çırılçıplak kalınca karısını yatağa yatırdı. Geceliğini eliyle hafifçe yukarı itip karnını öptü. Başını aşağılara doğru kaydırıp yüzünü kasıklarına yaklaştırdı. Dilinin dokunuşunu hissettiğinde gerçekten titredi Aydan. Buna bayılıyordu. Haluk'un dili minicik hareketlerle kıvrımların arasında dolaşırken o da zapt edilmesi zor bir istekle kıvranıyordu. Ama bütün bu isteğine rağmen kendini tam bırakamıyordu. Haluk'un bundan kendisi kadar zevk aldığından emin değildi. Bu kuşku ve her an Haluk'un bunu yapmaktan vazgeçmek isteyebileceğini düşünmek, bütün arzusunun özgürce ortaya çıkmasına engel oluyor, o muhteşem zevkin arasında bile Haluk'un bundan sıkılıp sıkılmadığı sorusu aklının bir yerinde kıpırdanıp onu uyanık tutuyor, kendinden geçmesini engelliyordu.
Ayrım sonu.